Ayrım 2. Az sonra Galata'nın Kürkçü Kapısı ile Azap Kapı arasındaki meyhanelerden birindeydiler. Vaftizci Ohannes meyhaneciye, "Ey Barba Mihalaki, içkiye en sıkışık zamanlarda bile benden bir kadeh olsun şarabı esirgedin," dedi. "Cebimizde artık para olduğuna göre şimdi efendim benim. Donat bakalım bize şöyle güzel bir sofra. Balıklardan neler var? Zamanı değil ama at bakalım ızgaraya üç lüfer. Taramayı ve Arnavut ciğerini de unutma. Bugün bizim için mukaddes bir gün. O yüzden papaz yahnizi de hazırla. Hadi getir şarapları, doldur kadehleri. Ha, bir somun ekmek de getir. Bayat da olsa fark etmez. Yeter ki ucuz olsun. Ama bana has ekmek getir. En beyazından, en tazesinden." Meyhanecinin miçolarına emir yağdırmasıyla ortaya bir sini ve iki tabure getirildi. Tuz sininin tam ortasına konduktan sonra mezeler sırça bir sürahi içinde kıpkırmızı ankona şarabı ve billur kadehler sofraya sıralandı. Bıyıkları yeni yeni terleyen ay yüzlü sakiler kadehleri doldurduktan sonra zangoç, o sıra hüzünlü bir name çalan saz heyetine, "Bu kasvet, bu kasavet, bu efkar nedir? Çalın birebir oyun havası," diye nida eyledi. Bunun üzerine utlar, kemençeler ve deflerden oynak, neşeli, coşkulu nameler yükseldi. Esrarengiz adamın kadehini dolduran zangoç Ohannes, "Bak bu şarap İsa Mesih Efendimizin kanıdır, al iç. Ama sadece bir kadeh, fazla değil. Geri kalanını ben içeceğim," dedi. "Gördüğün gibi betim benzim soluk, yüzüme kan gelsin biraz. Sense kanlı canlı birisin. Al bu ekmeği de ye. Bayat ama ne de olsa İsa Efendimizin etidir. Hem hayat biraz olsun çileyi gerektirir. İsa Efendimiz az mı çile çekti? Her ne kadar boğazdan zor geçse de Efendimizin çilesiyle asla kıyaslanamaz. Ancak bundan sonradır ki günahlarından tam anlamıyla arınırsın." İşte tam bu sırada al yanaklı, kızıl dudaklı, zülüfleri göğsüne kadar inen afet gibi bir delikanlı, yani bir köçek, ortaya fırlayıp musikiye uyarak raks etmeye başladı. Uzun ve simsiyah saçları, yolunarak hilale benzetilmiş ince kaşlarıyla köçek, meyhanede demlenenlere göz süzüyor, ona buna kırıtıp gerdan kırıyor, güzelliği ve kıvraklığıyla ahaliyi mest ediyordu. Aşka gelen zangoç, kadehini dikip bitirdikten sonra "Hey Allah!" diye nida etti. Ama ekmeğini yiyip şarabını içen adamın kalkmaya hazırlandığını görünce, "Hey dur bakalım, nereye böyle? Daha bana ücretimi ödemedin," diye bağırdı. Bunun üzerine esrarengiz adam kemerinden çıkardığı meşin para kesesini zangocun önüne fırlattı. Eğer yanlış sayılmadıysa kesede tam 247 gümüş akçe vardı. Navarin'deki o esrarengiz gemici mezarlığındaki meşe ağaçlarının sayısı kadar. Kasımpaşa'da oturan ahaliden namazında niyazında olanlar, o gece Abalı Fellah Camii'nde yatsı namazını eda eyleyip, meyit kapısından çıkarlarken, ak gömlekli ve nur yüzlü tertemiz bir adamın tersaneye doğru gittiğini gördüler. Aynı kişiyi tersanenin cümle kapısında, ellerinde harbi, kuşaklarında çifte piştovla nöbet bekleyen azaplar da gördü. Ama ona engel olmak şöyle dursun, ellerini göğüslerine götürüp saygıyla eğildiler ve geçmesi için ağır demir kapıyı sonuna kadar açtılar. Deli marangoz da iskeleye doğru giderken, ta uzaktan bir velet, "Usta, usta!" diye bağıra bağıra yanına koştu ve tutup o mübarek eli öptü. Yarım akçe yevmiye ile çalışan bu veledi, tersane halkı, eşek İsrafil diye anarlardı. Kıyıda ise üç direkli, iki güverteli ve 58 toplu bir kalyon, o karanlıkta usturmaçalarını puta edip iskeleye palamar vermişti. Yelkenlerin sarılı olduğu serenler hisa edilmiş ve tez zamanda yola çıkacağını ilan için mizana direğine mavi bayrak çekilmişti. Esrarengiz adam kalabalığı yarıp elinden tuttuğu İsrafil'le iskeleden gemiye doğru yürümeye başladı. kalyonun dikmesinin palangalarına asılan ve traka tutan gemicilere vardiyan, "Yisa, sizi gidi sütü bozuk sünepeler, Yisa beraber, var da ruhsuzlar, var da, bre aman, laşka, laşka" diye feryat ediyor ve hurçların, sandıkların ve fıçıların ambarları usulünce istifine nezaret ediyordu. Güneşin doğmasına 7 saat kala esrarengiz adam, sürme iskeleden kalyonun çukur güvertesine çıkmak istedi. Fakat eline ne kadar asılırsa asılsın, eşek İsrafil yerinden bir türlü kımıldamıyordu. O karanlıkta eline son bir kez daha asılıp, "Gel ya mübarek" diye nida eyledi. Bunun üzerine çocuk her nedense inat etmekten vazgeçti. Ne var ki sürme iskelenin kayganlığından dolayı düşmemek için midir? İsrafil'in kuşağına 40-50 yaşlarında iri yapılı, sırma işlemeli siyah kaput giymiş biri yapışmıştı. İşte bu adam kuşağı bırakıp küpeşteye tutundu ve güverteye ayak bastı. Bunun ilahi düzenin bozulması demek olduğunu hiç kimse bilmeyecekti. O gece arkadaşları yükleme işinde ter dökerlerken, tayfanın yatıp kalktığı başka sarada, gabyarların ve marinellerin Göbelez Baba diye hitap ettiği, yaşlı bir deniz kurduyla palavra güvertesindeki kolombornelerden birinin tomarcılığını yapan, Kaz Dağlı lakaplı bir delikanlı, gerip bağladıkları brandalarına sırt üstü uzanmış, yarım testi şarabın, koyu bir sohbetin ve tembelliğin tadını çıkarıyorlardı. Sanki tutuşup alev almak için bekleyen, ateşe aç kupkuru meşe kerestelerden yapılmış o gemide, yangın çıkarma riskini göze alıp bir de mangal yakmışlardı. Yaşlı deniz kurdu, ağzına dikip dolu dolu birkaç yudum aldığı testisini tomarcıya uzatırken geğirdi ve, "Biz burada keyfimize bakarken güvertede çalışan enayiler dilerim ki yükleme işini imsak vaktinden önce bitirirler. Allah'ım yardım et bize ya Rab. Bizleri kem gözlerden ve her türlü uğursuzluktan koru" diye mırıldandı. Sabah ezanı okunduktan sonra palamarı alırsak pazartesi değil, Allah korusun salı günü yelken açmış oluruz. Genç tomarcı testiden tam bir yudum alacaktı ki bu söz üzerine duraksayarak, "Rahmetli babam da yolculuğa pazartesi çıkmak münasiptir" derdi. Rivayete göre Şuayb aleyhisselam rızkını kazanmak için o gün yola koyulmuş dedi. Salı günü yelken açmak uğursuzluk getirir derler. Ama neden uğursuz sayılır bir anlatsana baba. Yaşlı denizci şarap testisini yareninin elinden çekip almaya çalışarak, "Hep sen içiyorsun. Ver şu testiyi de anlatayım sana bir bir. Ver. Bak veriyor mu? Bire Kaz Dağlı. Ver de açtırma bayramlık ağzımı" diye bağırdı. Tomarcı da verdiğinde geri alamayacağını bildiği testiyi ağzına dikip, neredeyse tamamını içtikten sonra marinele uzattı. Yaşlı adam da kalan 1-2 yudumu içtikten sonra, defteri kebirini açıp sunturlu bir küfür savurdu. Aldığı bu sıvı nefsini tam anlamda köreltmemiş olmalıydı ki, testiyi dikip damlaların teker teker ağzına damlamasını bekledi. Sanki zaman donmuş gibi bu vaziyette birkaç dakika kaldı. Ne yazıktır ki zavallının ağzına ancak 5-6 damlacık şarap damladı. Bu haram içkinin ve öfkenin etkisiyle, belki biraz da acemiyi ürkütüp korkutmak için, "Gemiyle salı günü sefere çıkılmaz" dedi. Çünkü salı kan günüdür. Adem peygamberin oğlu Kabil, öz kardeşini bir salı günü öldürmüştü. Ayrıca Havva anamız yine salı günü adet gördü. Aynı gün ölen başka o kadar çok sayıda insan var ki. Mesela Firavun'un sihirbazları. Bu adamların hepsi Hazreti Musa'ya inanmışlardı. Zekeriya aleyhisselamla Firavun'un karısı Asiye de hep salı günleri öldüler. Güvertedeki sünepeler ellerini çabuk tutmazlarsa, biz de salı yola çıkmak zorunda kalırız ki bu, yolculuğumuzun kanlı geçeceğine delalet eder. Muhtemelen ikimiz de ölürüz. Hadi ben 70 yaşındayım, yaşayacağımı yaşadım. Ama sen kadın kız nedir onu da bilmiyorsun daha. Galata'daki kırmızı fenerli evlerin birinde bir yosmayla daha siftah etmiş bile değilsin. Yazık olacak sana Kaz Dağlı, yazık. Tomarcının beti benzi atmış, gözleri korkudan fal taşı gibi açılmıştı. Sözlerinin etkisini görüp de keyiflenen Göbelez Baba konuşmasına devam etti. Kim bilir Akdeniz'in neresinde bir deniz cengi olduğu vakit ya direkten düşersin yahut bir serseri kurşuna hedef olursun. İşte o zaman seni brandana sarıp diktikten sonra küpeşteden aşağı yallah ettiklerinde vah vah yazık oldu Kaz Dağlı'ya. Hayatına doymadan denizin dibine bakir gitti. Vah olsun diyecekler ve sen de Haydar'ın kasasını boylayıp balıklara yem olacaksın. Tomarcının çenesi titremeye başlamıştı. Korku dolu bir sesle, üstelik en az 2 ay sonra denize açılmamız lazımdı, mevsim kış dedi. Hatta ikinci Cemre'nin suya düşmesine bile daha 2 gün var. Cemre suya düşmeden deniz seferine çıkmak nerede görülmüş? Şunu bil ki ancak kadırgalar yaz vakti sefere çıkar. Ama kalyonda olduğumuzu unutma dedi yaşlı adam. Rüzgara ihtiyacımız var. Yazın rüzgar müzgar olmaz. Günde 50 mil bile yapamayız. Ancak bu kadarla bitmiyor. Daha dün gece bizim koca reisin öldürülmesine ne diyeceksin? Rahmetli bizim gibi değildi. Fukara babası, temiz yürekli bir simaydı. Tersane zindanındaki Francesco adlı payzeni hatırlıyor musun? İşte bu mahkum sırtında barut fıçısı taşırken prangaları ayaklarına dolandı ve yere kapaklandı. Fıçının çemberi çıktı ve işlenip perdahlanmış o güzelim barut çamura döküldü. Koca reis ona ne ceza verdi biliyor musun? Genç tomarcı sanki en az 3'er haneli 2 sayının çarpımını kağıt kalem olmadan zihninden hesaplıyormuş gibi alnını kırıştırıp boş gözlerle tavana baktı ve neden sonra sonucu bulmuş gibi yoksa 10-12 kırbaç mı diye sordu. Bunun üzerine Marinel, mat barut olsaydı bu ceza belki uygun olurdu dedi. Ama adam top güllesini 1 mili bahri uzağa fırlatan perdahlı barutu heba etti. Bu yüzden çarmıha bağlanıp 20 kırbaç yedi. Üstelik çözüldükten sonra koca reise ana avrat küfretti. Adet gereği böyle bir durumda yaralarına tuz basılır. Oh olsun iyi olmuş dedi tomarcı. Bir süre sustular. Yaşlı Marinel çubuğunu çıkarıp tütünle doldurdu. Yanan mangaldan maşayla bir parça kor alıp çubuğunu yaktı. Bir iki nefes çektikten sonra olayı anlatmaya devam etti. Öyle yaptılar zaten. Francesco'nun canı o kadar yandı ki, bukağalarına ve prangalarına rağmen yaralı bir domuz gibi öfkeyle rahmetlinin üzerine atıldı ve zinciriyle onu boğmaya başladı. Bu sırada tersane azapları mahkumun sırtına sopa üzerine sopa indiriyorlardı. Hatta biri kafasına bir topuz bile savurdu. Fakat adam sanki 9 canlıydı. Nihayet kanlar içinde yere yığıldığında bizim koca reis de ruhunu çoktan teslim etmişti. Ama asıl haber bu değil. Söylentilere bakılırsa merhumun yerine kim gelebilir biliyor musun? Yaklaştır kulağını da söyleyeyim. Tayfanın dinlenme yeri olan Başkasarı'da yalnız olmalarına rağmen yine de kimse işitmesin diye elini ağzına siper eden Marinel, tomarcının kulağına sanki Azrail'in adını fısıldamış olmalıydı ki, zavallı delikanlının eli ayağı korkudan gevşeyiverdi. Her ikisinin de yüreklerini hoplatıveren o tekme darbesi, işte bu anda Başkasarı'nın kapısında patladı ve elinde nice zavallı denizcinin canını yakan o kızılcık sopası olduğu halde, ak sakalları taranmamış, gözlerinden kıvılcımlar saçan biri, seyir zabiti Abuzer Reis içeri dalıverdi. ''Sizi gidi fırıldakçılar, sizi gidi miskinler!'' diye gürledi. ''Güvertede çalışanlar sanki enayi de bir siz mi akıllısınız? Sanki sizin gözlerinizden zeka fışkırıyor öyle mi ha?'' Sanki ilim irfan sahibisiniz de cilt cilt kitaplar yazdınız. Şeddeli eşekler sizi. Okumanız yazmanız bile yok. Ben de cahiliye devrinin Hazreti Peygamberle bittiğini sanırdım. Ama en azından sizin için bitmemiş bu devir. Sizi gidi sümsükler, sünepeler. Başında destarsız kara bir takke, Sırtında ise mavi bir cübbe olan Abuzer Reis'in kalın, uzun ve ağarmış kaşlarının gölgelediği o ürkütücü yeşil gözleri varken, sözünü geçirmek için ayrıca bir de sopaya ihtiyacı olduğu söylenemezdi. Tembellikleri ve kepazelikleri nedeniyle sanki cihat ilan ettiği mürettebata sadece Ramazan ayında küfür savurmazdı. Ancak yaşı ilerleyip bir ayağı çukura girince, 3 aylarda ve regaib gecesiyle Mevlid kandilinde de küfür etmez olmuştu. Yine de bu mübarek günlerde kantarlıyı savurmamasına rağmen, elinden düşürmediği kızılcık sopasının, zavallı denizcilerin kaba etlerine gömülmeyeceğine dair hiçbir Ademoğlu garanti veremezdi. İki denizci başlarını öne eğmiş, küfür salvosunun bitmesini beklerken, Abuzer Reis yanan mangalı görür görmez, "Vay dal tabanlar vay!" diye söylendi. "Kıçınızı ısıtmak için gemide yangın çıkarmayı bile göze aldınız ha? Sakın söndürdük demeyin bana, hala birkaç kor var. Madem ki kıçınız üşüdü, şimdi teker teker oturun şu mangala da ısıtın kıçınızı. Ben kalk demedikçe de kalkmayın. Yoksa sizi külhanda yakar, tozunuzu yele veririm." İşte o anda yüklerin ambara istifi için güvertede çalışanlar, o serin gecede baş altından gelen feryatları, figanları ve yemin billahları işittiklerinde bir an duraksadılar. Çok geçmeden önce marinel ve ardından da tomarcı kapı eşiğinde bellerine inen birer tekmeyle güverteye ardı ardına yığılıverdiler. Yaşlı denizci sızım sızım sızıldayan kaba etlerini ovuştura ovuştura yerinden doğrulurken, hemen önünde fenerlerin ışığı altında iri yarı bir adamın çizmelerini seçti. Tabanında delikler olduğu için giren deniz suyunu anında boşaltan denizci çizmeleriydi bunlar. 40-50 yaşlarındaki bu adam sırma işlemeli siyah bir kaput giymişti. Efsanede olduğu gibi başındaki kırmızı Cezayir fesinde destar yoktu. Kaba etlerindeki acıyı bir an unutan yaşlı adamın gözleri fal taşı gibi açıldı. Çünkü bu sarı bıyıklı adam Süleyman Reis'ti, namı diğer Kırbaç Süleyman, yani Ali Reis'le birlikte kaptanlıktan sonra gelen ikinci büyük rütbeye nail olabilecek iki namzetten biri. Her reis gibi asık suratlıydı. Dudakları sımsıkı kapalıydı. Burnundan soluduğu için öfkesini kusmak amacıyla bir de ağzını açıp küfür etmesine hiç gerek kalmıyor, sanki susarak bağırıyor, çağırıyor ve sövüyordu. O gece vakti yüksek bir yerden geldiği rivayet edilen bir emirle atandığı bu kalyonu kolaçan etmek için fazlaca zamanı da yoktu. Bu yüzden eşyalarını taşıyan 13-14 yaşlarındaki aylakçıya kaptan efendinin kim olduğunu sordu. Yeni yeni terleyen bıyığını gür gözüksün diye üst dudağını odun kömürüyle boyamış olan çocuk, "Bizim kaptanımız bir paşa, ona Diyavol Paşa derler," diye cevap verdi. Şaşıran reis, "Ne dedin, Diyavol Paşa mı? Böyle bir ad işitmiş değilim, yoksa gayrimüslim mi?" diye sordu. Aylakçı da, "Kaptan efendinin adı bu, Diyavol Paşa. Ama bizler gibi hidayete ermiş midir yoksa ermemiş mi orasını bilemem. Kaptan efendimiz o bir kere. Bu yüzden paşanın imanı ile uğraşmak benim haddim değil," diye cevap verdi. Kırbaç Süleyman, "Kaptan kamarasına gidelim," diye emredince çocuk hurcunu sırtladı ve hep birlikte yaşlı bir marinelin taşıdığı bir kandilin ışığı altında seyir güvertesine çıktılar. Diyavol Paşa'nın kamarası kıç altının sancak tarafındaydı. Hurcu yere bırakan oğlan besmele çektikten sonra kapıyı tıkladı. Böylesine büyük bir savaş gemisine, yani 58 toplu bir kalyona kaptanlık yapan birinin davudi bir sesle "gel" diye haykırması beklenirdi. Ama içeriden kısık bir ses işitildi. "Geliniz." Elindeki fenerle yol gösteren marinelin kapıyı açarak buyur ettiği Süleyman Reis, içeri girince elini göğsüne götürüp hafifçe eğilerek selam verdi. Birçok ıvır zıvırla dolu bu kamerada neredeyse sabit hiçbir şey yoktu. Tavana asılı bir muşamba fener, gemi yalpa yaptıkça sağa sola sallanıyor ve böylece kameradaki her şeyin gölgesi bir uzayıp bir kısalıyordu. Ayrıca duvarlardaki büyük ve geniş dolapların açık bırakılmış kapakları, yalpanın etkisiyle menteşelerinde dönüp dururken gıcırdıyor, cinlerin fısıltılarına benzeyen bu ses de insanın yüreğini cız ettirip gönüle gam ve kasvet salıyordu. Dolapların raflarına cilt cilt dizilmiş onlarca ve belki de yüzlerce kitabın altın yaldızlı süslemeleri, sallanan fenerin ışığında, sanki karanlıkta birbirlerini dürtükleyip el şakaları yapan ifritlerin gözleri gibi parıldamaktaydı. Öyle ki bu kalın kitapların hilal kaşlı, ahu gözlü, kiraz dudaklı ve servi boylu sevgililere yazılmış aşk şiirlerinin derlendiği birer külliyat olabileceğini, aklı başında hiçbir Ademoğlu yutmazdı. Olsa olsa her biri kara ilimlerin esrarını izah eden bu ciltler, kameradaki kasavet ve kederi adeta doruğa taşıyordu. Evet, her ne kadar yer yer altın yaldızla süslü olsalar da, bu kitaplardan yayılan kara ışık, tavandaki fenerin yaydığı dünyevi nuru bastırıyordu. Kıç tarafta ise, namlusuna kurşun yerine saçma doldurulan ve isyan ettikleri takdirde tayfadan tek atışta en azından 10-15 ciğersizin canını cehenneme yollayacak kısa namlulu bir karabine asılıydı. Bu silahın altındaki sandıkta, 15 ve 60 dakikalık ve 12 saatlik kum saatleri ya da füleler göze çarpıyordu. Ayrıca tavandaki çengellere, Akdeniz'deki limanları, akıntıları, yatak yerlerini, girdapları ve deniz canavarlarının yuvalarını gösteren haritalarla dolu torbalar asılmıştı. Bu iç karartıcı mekanın iskele tarafındaki sedire, ne gariptir ki üzerinde bir tavus kuşu motifi nakşedilmiş kırmızı bir yorgan seriliydi. Aynı tavus zemindeki kilimde de vardı. Ayrıca gemide cinsi latiften bir tek kişi bile olmamasına rağmen sancak tarafına kara çerçeveli bir boy aynası asılmış ve bu aynanın üstü çok ellendiğinden olsa gerek yer yer örselenip tarazlanmış kırmızı bir atlasla örtülmüştü. İskele tarafındaki sedirde ise önünde sırma göğüs atkıları bulunan kızıl bir cübbe, kara bir mintan, kızıl bir çift çizme ve kara bir çakşır giymiş, beline kızıl bir kuşak ve kızıl Cezayir fesine de kara destar sarmış kızıl dudaklı ve cüzamlılar gibi bembeyaz suratlı bir şahıs, yani Kaptan Efendimiz oturmaktaydı. Yalpayla devrilmesin diye ayaklarından zemine çakılmış alçak bir masaya serdiği, esrarengiz bir haritanın üzerinde işaret parmağının uzun ve sarı tırnağını gezdiriyor. Allah bilir sanki cehenneme giden, fersahlarca uzunlukta bir rota çiziyordu. Masada ayrıca ayın menzillerini gösteren, boylan bulmak için Fisagor'un müritlerince kaleme alınmış bir almanak ile, yıldızların yüksekliklerini ölçüp enlem bulmada kullanılan pirinç bir usturlap, bir denizci pergeli, divit ve bir topta aharlanmış kağıt vardı. İşin tuhafı, masaya yayılmış bunca eşya arasında bir de Franklerin viol damur dedikleri bir sinekeman da göze çarpmaktaydı. Bu seyrek bıyıklı, köse sakallı kaptan efendi, namı diğer Diavol Paşa, pençeyi andıran eliyle Süleyman Reis'e yaklaşmasını işaret etti. Kırbaç bir iki adım ilerleyince kaptan kısık sesiyle ona, ''Gördüğün gibi bu geminin kaptanı benim.'' dedi. ''Benden emir alacaksın. O yüzden sana öncelikle şunu sorayım. Senin kaptanın bizzat ben olmama bir itirazın var mı?'' Kırbaç Süleyman bu garip soruya ''Hayır.'' diye cevap verdi. ''Şu anda yok. Belki ileride olabilir, bilemem.''